Barış Bulut'un hazırlayıp sunmuş olduğu Benim Hikayem başlıyor.
Kimi dertlerini gizler bu hayatta, kimi kederlerini, kimi acılarını gizler, kimisi de hikayesini. Kimi dut yemiş bülbül olur, anlatmaz şikayetini. Gelin birlikte çözelim, dinleyelim benim hikayemi. Barış Bulut'la Benim Hikayem her çarşamba saat 21'de, yani akşam 9'dan 10'a Radyo Günbatı'da. Kimi dertlerini gizler bu hayatta, kimi kederlerini, kimi acılarını gizler, kimisi de hikayesini. Kimi dut yemiş bülbül olur, anlatmaz şikayetini. Gelin birlikte çözelim, dinleyelim benim hikayemi. Barış Bulut'la Benim Hikayem her çarşamba saat 21'de, yani akşam 9'dan 10'a Radyo Günbatı'da.
Benim Hikayem. Benim Hikayem.
Benim Hikayem, yaşamın hikayeler sizlerle.
Efendim, Benim Hikayem'den herkese merhabalar. Tarih 16 Mart 2022 çarşamba, saatler 21'i gösteriyorken bizler Radyo Günbatı'da, ailenizin radyosunda yaşamdan hikayelerin birini sunmak için sizlerle bugün birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Gönlünüzden, evinizden neşe, mutluluk, bereket eksik olmasın. Malum artık yavaş yavaş bahar geliyor. Evlerimize inşallah neşe, huzur, mutluluk dolsun Rabbimin izniyle. Mübarek 3 aylara da girdik. Rabbim dualarımızı kabul ve makbul eylesin inşallah diyelim. Hepiniz tekrar hoş geldiniz efendim Benim Hikayeme. Evet, kıymetli dinleyenlerim. Bugün çok değerli bir konuğum var. Konya Akşehir'den değerli bir konuğum var. Sevgili Hüseyin Çığ abim. Kendisi de birazdan tanıtacak kendisini. Hüseyin abi merhabalar. Konya'ya selamlar olsun senin izninle. Hoş geldin, selamlar.
Hoş bulduk. Merhabalar bütün dinleyicilerimize.
Merhaba abi. Tekrar senin nezdinde bütün Konya'ya, bütün Akşehir'e selamlar, saygılar olsun. Nasılsın, iyi misin?
İyi. diyeyim Barış kardeşim. Sizler nasılsınız, iyi misiniz?
Teşekkür ederim abi, bizler de iyiyiz. Yaşamın gayesini, Rabbimize vermiş olduğu bu canı taşımaya çalışıyoruz. İnsanlara bir şeyleri aktarmaya çalışıyoruz. Malum bir pandemi atlattık, halen daha da bitmiş değil. Hem engelliler açısından, özellikle görme engelliler olsun, başka diğer engelli branşları açısından zor bir yıllar geçirdik ama çok şükür atlattık bunları da. Bu kötü günlerde geride kaldı diyebiliyoruz en azından şimdi, ama tabii ki de halen daha tehlike geçmiş değil. Sen nasılsın? Neler yapıyorsun?
Evet, değerli Barış kardeşim, ben Allah'a çok şükür çok iyiyim. Kısaca izin verirsen kendimden bahsetmek isterim.
Biraz bahset, evet abi, aynen.
Evet, ben 1982 Konya Akşehir doğumluyum. Hı hı. Şu anda Akşehir'de ikamet etmekteyim. Müzisyenim, müzikle uğraşıyorum. Sokak düğünlerinde solistik yaparak düğün organizasyonları düzenliyorum.
Ne güzel.
Çeşitli sivil toplum örgütlerinde, yönetim kurullarında görev yaptım. Spordan siyasete kadar çeşitli sivil toplum örgütlerinde bulundum. Engellilerin hayatını kolaylaştırmak, engellileri topluma kazandırmak ve onların yasal hakları ve engelli hakları konusunda mücadele kapsamında mücadeleler yürüttük. Hı hı. Ancak şu anda herhangi bir sivil toplum örgütünde bir görevim söz konusu değil ancak. Geçen yıl Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü'nde golbol antrenörlüğü görevinden sonra bu yıl inşallah yine antrenörlük yapmak, aynı zamanda sporculuk yapmak üzere bazı kulüplerle görüşmemden sonra inşallah Çanakkale'de Çaves Engelliler Spor Kulübü'nde yine golbol antrenörlüğü görevine devam edeceğim. Evliyim, bir kızım var.
Allah bağışlasın.
Lise mezunuyum.
Evet.
Düz liseyi bitirdikten sonra kendi çok sevdiğim müziği yapmak ve müzikle uğraşmak üzere böyle bir işe kalkıştım. İnşallah düğün organizasyonlarında arkadaşlarımızla birlikte oluyorum.
Ne güzel. Şimdi tabii ki de şöyle bir yanı da var. Sizin kardeşiniz de görme engelli, değil mi?
Şöyle söyleyelim, biz bir hanede 4 tane engelliyiz.
Öyle mi?
3 tane, tamam. Tabii 3 tane görme engelli. Bir tane de hafif duyma engeli olan bir engelli. Yani benim eşimden bahsediyorum. Hafif duyma engeli olan bir engelliyiz. Engelli var. Hı hı. Biz bir hanede 4 tane engelli olarak yaşıyoruz.
Yaşıyorsunuz. Peki şimdi birazcık da hem şöyle nostalji yapıp hem de dostlarımızla bilgilendirmek adına 1982 yılında Konya'nın Akşehir ilçesinde dünyaya geldin. Konya hepimizin çok sevdiği, saydığı Mevlana şehirlerimizden ve Mevlana'nın ikamet ettiği, onun kokusunun olduğu şehirlerden bir tanesi. O konuda çok şanslısın gerçekten. Bizlere 1982 yılını anlatsan, annem ve baban nasıl bir ailedeydi? Baban ne iş yapardı?
Şöyle söyleyeyim kardeşim, 1982 Akşehir doğumluyum, evet, ama yoksul bir ailenin çocuğu olarak maalesef dünyaya geldik. Görme engelliler okuluna gitmek durumunda kaldık. Her ne kadar az görmüş olsak da, %10, %20 görsek de, o günün şartlarında görme engelliler okuluna gitmek durumunda kaldık.
Evet.
İlk öğretimimi Ankara Gören Eller İlkokulu'nda, ortaokulu Beşevler, yani Mithat Enç Görme Engelliler Ortaokulu'nda tamamladım. Liseyi kaynaştırılmış eğitim denen eski adıyla Akşehir Selçuk Lisesi, yeni adıyla Akşehir Yunus Ertürk Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra mecburen hayata atılmak zorunda kaldım. Çünkü 20'li yaşları geçmiştik. Tabii. Belli bir hayatımız olması gerekiyordu ve hayata atılmak zorunda kaldık. Çeşitli özel sektörlerde de ben çalıştım. Yani reklam olması amacıyla ismini çok vermiyorum ama.
Tabii vermiyorum.
Özel sektörlerde çalıştım 2018 yılına kadar belli aralıklarla. Daha sonra kendi işimi yapmaya devam ettim. Tabii bizim dönemimizde yatılı okulda okumak zorunda kaldık. Yani Türkiye'nin her yerinde maalesef görme engelliler okulu yoktu.
Halen de yok biraz daha.
8-9 tane görme engelliler okulu vardı. O yüzden sıraya yazıldık. Sıraya yazıldıktan sonra sıramız geldiği için Ankara'daki okullarda eğitimimizi tamamladık.
Peki annen ve baban aslında bakıldığında bir engelli ailesi. Yani 3 tane engelli büyütmüş, tertemiz kalpleriyle sizleri dünyaya getirmiş bir engelli ailesi aslında. Sizleri yürekten alkışlıyorum. İnanıyorum ki dinleyenlerimiz de sizi yürekten alkışlıyorum. Çünkü bu kadar sabır, bu kadar metanet sizin de takdir ettiğiniz gibi çok kolay bir şey değil. 1982 yılında dünyaya geldiğinizde hem Türkiye'de hem de belirli alanlarda teknolojinin az ve öz olduğunu görebiliyoruz. Görme engelli olduğunuzu nasıl anladınız ve o zamanki günlerde yani babanız sizin için neler yaptı, neler çabaladı? Sizi nasıl anlatırlar bebekliğinizi mesela?
Tabii şöyle, şimdi Anadolu'yu düşündüğümüzde Anadolu'da engelli olmak çok zordur. Yani engelli olarak yaşamak çok zordur. Şehrin tabii şartları, insanların bakış açıları, sizlerle ilgili düşünceleri çok zordur. Benim de engelli olduğumu o günün şartlarında bir komşu kadın farkına varmış. Tesadüfen eve misafirliğe gelerek bir ışık, yani bir el feneri düşünün, bir lamba. Hı hı. Lambayı böyle tesadüfen evin içinde tutarken benim ışığa tepki vermediğimi, ışığa bir hareket yapmadığımı fark ederek o zaman tabiri caizse ailemdeki büyüklere ya bu çocuğun gözü görmüyor, İşte bu çocuğu bir bakının falan dediğinde tabii o zamanın şartlarını düşündüğümüzde ya sen bizim çocuğumuza kara mı çalıyorsun, bizim çocuğumuz görmüyor diye iftira mı atıyorsun gibi beyanatlarda bulunduktan sonra tabii o misafir evimizden ayrılınca ya acaba bu çocuk gerçekten görmüyor mu, bu kadın doğru mu söylüyor diye evdekiler bir şüpheye kapılıp o günün şartlarını doktora götürüyorlar ve doktor tarafından benim görmediğim anlaşılıyor doktor muayenesinden sonra. Tabii bu 2-3 yıllık bir zaman alıyor. Yani 82 yılında doğduktan sonra bu 85-86 yılını falan kapsıyor.
Tabii.
Daha sonra işte o günün şartlarında küçük tedavi yöntemleri falan gelişince Ankara'da bir hastanede ameliyat olmamız gerektiği söyleniyor. Aileme söyleniyor. Tabii o günün şartlarında ekonomik çok zordu biliyorsun.
Tabii, tabii.
Yani belli bir para, belli bir ücret gerekiyordu tip tedavilerin yapılabilmesi için. Ancak o günün şartlarında bazı mahallemizde ve köyümüzde ileri gelen insanların destekleriyle ya acaba açılma umutlarıyla açılsın diye yapılan çaba ve girişimler sonuç veriyor ve bir ameliyatla %10, %20 oranında görmem sağlanıyor ama ameliyatım yaklaşık Ankara'da 45 ya da 50 gün sürüyor. 50 günün sonunda şu anda Allah'a çok şükür görüyorum.
Şimdi Hüseyin abi şunu diyeceğim, sen de bana katılırsın. Mesela şimdi günümüz şartlarını bazen konuşuyoruz ama mesela 1982 şartlarında da 1986 şartlarında da evet zor diyoruz ama günümüz insanlığına baktığımızda hani yoksulluk öyle bir şeydir ki işte güne bakmaz. Yani hani yapamıyorsan yapamıyorsundur. Günümüz şartlarına da baktığımızda acaba köyden şehire gelmeye hala daha cesaret edemeyen ve sesini duyuramayan engelli aileleri var mıdır acaba abi?
Tabii ki vardır. Yani şöyle düşünelim. Bugün nüfusumuzun maalesef %10'unun engelli olduğu düşünülüyor. Yani 85 milyon Türkiye nüfusu düşünüldüğünde nüfusumuzun %10'u engelli olduğunu yaklaşık bu 8,5 milyon insana tekamül ediyor. Yani gerçekten çok büyük bir rakam.
Tabii.
Olağanüstü büyük bir rakam. Ancak engelli aileleri ya da engelli vatandaşlarımızın birçoğu maalesef haklarını ya da yasal haklarını çok fazla bilmiyor. Bilmedikleri için de bu tip yasal haklarını haklarından yararlanamıyor. Örneğin işte istihdam hakkıdır. İşte 2022 sayılı yasayla bağlanan aylık hakkıdır. İşte evde bakım ücretsiz seyahat hakkıdır. Bu tip haklarını çok fazla engelli vatandaşlarımız bilmiyor. Bilmedikleri için de bu haklarından maalesef yararlanamıyorlar. Bu da neyi beraberinde getiriyor? Engelli vatandaşlarımızın bazı konularda teknolojiye erişimi ya da bulundukları kırsal yerlerde erişim sorunu yaşadıklarının sıkıntısını beraberinde getiriyor.
Yani aslında şunu diyebilir miyiz? Hani 1980 veya 1990 fark etmez. Aslında yılların bir önemi yok ama insanlar belli şekilde hani sadece bir yerde sabit kaldıkları için bir kültür alanında gelişme sağlayamıyor diyebilir miyiz abi?
Yani tam olarak tabii öyle diyebiliriz.
Çünkü yani bakıldığında burada evet 1982'de bir başka bir hani bunun gibi böyle radyolar yok, az denecek kadar azdı ama sonuçta bakıldığında teknoloji çok azdı ama 2022 yılında gelindiğinde her şey daha fazla bulunabiliyor. Bugün engelli diye bir kavrama yazdığınızda Google'a dünya kadar bir şey çıkıyor yani ama 1982'ye baktığımızda o süreci hiçbir zaman bulamazdık yani yoktu.
Tabii şöyle söylememiz lazım Barış Bey. Şimdi özellikle 1990'lardan sonra yani 95-96'lı yıllardan hemen sonra biliyorsun biraz daha insanlar bu konuda duyarlı olmaya ve duyarlılık göstermeye başladılar. Hı hı. Ancak 2005 yılında çıkarılan 5378 sayılı engelliler kanunu biraz daha engellilerin bu konuda önünü açmış oldu. Yani daha önce biliyorsun engelliler kanun hükmünde kararnamelerle yönetiliyorlardı. Yani her gelen iktidar ya da her gelen hükümet engellilerle ilgili bir kanun hükmünde kararname çıkarıyor ve bu kararnameyle yönetiyordu. Ancak ilk defa tarihli 2005 yılında Temmuz ayında engellilerle ilgili bir kanun, bir mevzuat yürürlüğe girdi. Her ne kadar eksikleri olsa da, her ne kadar uygulamalarda sıkıntılar olsa da bu 5378 sayılı engelliler kanununun varlığı aslında engelli haklarının tamamını içinde barındıran bir kanun olarak önümüzde duruyor. Evet. Zaten engelliler de bununla ilgili haklarını ve yasal haklarını bu kanuna uygun şekilde kullanmaya çalışıyorlar.
Tabii, tabii ki de. Peki bu daha sonraki süreçlerde ameliyat süreci ve o hastanedeki süreç, heyecanlı süreç nasıl devam ediyor abi?
Valla şöyle, yani o süreci tamamladıktan sonra tabii biz görmeye başladık. Gördükten sonra biraz daha hayatımız farklı yönde ilerledi. Yani farklı yönde ilerledi derken görme engelliler okuluna gittikten sonra o okulda bizi görme engelli gibi değerlendirmediler gördüğümüz için. Hı hı. Yani normal bir vatandaş nasıl çalışıyorsa biz de öyle değerlendirildi. Tabii şimdi bu süreç içerisinde hiç görmeyen yani total görme engellilerde bir arada olmak bize şöyle bir farkındalık yarattı. Yani biz baktığımız zaman az da görüyoruz ama en azından bu arkadaşlarımıza yardımcı olmak. Keşke hiç görmeseydik daha nasıl bir dünyamız olurdu diye o arkadaşlarımızla kendimiz arasında bir empati kurmayı kendimize düstur edindik.
Peki o ameliyat süresince kaç yaşındaydınız? Yani o ameliyat işte devam ediyor. Bir yandan o doktorun söylediği bir ameliyat var. Yapılması gereken ameliyat. Bu ameliyata kadar kaç yaşındaydınız? Ameliyat süresinde.
Yani şöyle. Ben 4-5 yaşlarındaydım. Kardeşim de 2 ya da 3 yaşlarındaydı. Benden 2 yaş büyük. İkimiz hemen hemen aynı anda bu ameliyatı gerçekleştirdik ama Allah'a çok şükür şimdi herhangi bir sıkıntı ve bir sorun yaşamadık.
İkiniz de şu anda görüyorsunuz o zaman.
Evet, evet.
Güzel o zaman. Yani bakıldığında bu komşunuz ikinizin de mi görmediğini fark ediyor?
Tabii ki.
Ha, ben sadece sizin şey yaptığınızı anladım. Tamam.
Tabii ikimizin de görmediğini fark ediyor. Öncelikle benimkini daha sonra tabii kardeşim bulduktan sonra kardeşimin de böyle bir durumunun olduğunu fark ediyor. Zaten ondan sonra hastaneye başvurarak böyle tür bu tür çalışmalar yapılıyor ve daha sonra ameliyat olmamız gerektiği söyleniyor ve Ankara'da belli periyotlarla ameliyat gerçekleştiriyoruz.
Kaç kardeşsiniz?
İki kardeşiz.
İki kardeşiniz, anladım. Allah'ım evet. Uzun ömür versin. Şimdi şunu soracağım ama sorunun cevabını kısa bir aradan sonra alacağım. Belki hatırlarsınız, belki o anı yaşamışsınızdır diye ben total sıfır kör olarak bu soruyu sorayım. İlk gördüğünüzde ve ilk ışığı hissettiğinizde veyahut da bir işte bir yüz seçmeye başladığınızda bir renk hissettiğinizde neler yaşadınız? Bunu ben aslında çok merak ediyorum ama dostlarımız da merak ediyor. Kısa bir türkü arası vereceğiz. Konya'nın güzel türkülerinden bir tane bir türkü dinleyeceğiz. Ondan sonra Hüseyin abimle sohbetimiz devam ediyor. Güçlü de bir dinleyicimiz var. Mesajlarımız var. Onları da okuyacağım. Sorum, tekrar edeyim sorumu. İlk gördüğünüzde neler hissettiniz? Dostlarımız da bu sorunun cevabını bekliyorlar. Kısa bir türkü arası, ardından buradayız
Yaşamın hikayeler sizlerle.
Yaylası aman aman aman hovardalar. Yaylası vay vay.
Hoplara leyli leyli.
Ellerine sarılaydım o incecik bellerine vay vay.
Hoplara leyli leyli. Ellerine sarılaydım o incecik bellerine vay vay.
Barış Bulut'la Benim Hikayem devam ediyor.
Elmaların incesi aslanım aman aman aman ey. Haydi dibindedir goncası aman aman aman dibindedir goncası vay vay.
Benim hikayem, benim hikayem.
Aslanım aman aman aman ey. Haydi çıka geldi amcası aman aman aman çıka geldi amcası vay vay.
Hoplara leyli leyli.
Ellerine sarılaydım o incecik bellerine vay vay.
Hoplara leyli leyli.
Ellerine sarılaydım o incecik bellerine vay vay.
Efendim devam ediyoruz programımıza sevgili gönül dostlarım, saat 21.27 Samsun Çarşamba'dan Yunus Karaca ulaşmış bizlere. Selamünaleyküm değerli kardeşim, iyi yayınlar diliyorum. Sana ve konuğuna selamlar olsun, başarılar olsun. Konuğuna hayatında başarılar diliyorum demiş Samsun Çarşamba'dan Yunus Karaca. Teşekkür ediyoruz kendisine. ve sevgili Hüseyin Çığ abimle Akşehir'den sohbetimiz devam ediyor sevgili gönül dostlarım. Hüseyin abim gerçekten zor bir hayatın içinden buralara kadar gelmiş. Alkışlanması gereken bir değer bizim için. Kendisine az önce bir soru sormuştum. Demiştim ki abi ilk gördüğün zaman ne hissettin ya da neler hissettin? Neler yaşadın? O anı bizlere bir anlatabilir misin? Hatırlıyor musun?
Tabii Barış kardeşim, o zaman çocuktuk biz. Yani yaklaşık 6-7 yaşlarındaydık.
Evet.
Çocuk olduğumuz için tabii bir heyecanlanmıştık. Hani ilk görmemizde ya da ilk mutlu olduğumuz an o andı. Tabii o dönemde çok fazla çocuk olduğumuz için bazı şeyleri çok anlayamadık. Ancak daha sonrasında bunun farkına vardık. Çünkü görme engelliler okuluna giderek hiç görmeyenleri, yani total görme engelleri gördüğümüz zaman görmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu ve gözün ne kadar anlamlı bir organ olduğunu o zaman anlayabildik. Yani çocukken bunun çok farkına varamadık, ancak görme engelliler okuluna gidince bunun farkına varabildik.
Anne baba hayatta mı abi?
Evet, anne baba hayattalar.
Allah uzun ömür versin. Onlar sizin için ellerinden ne geliyorsa gerçekten yapmışlar. Eli öpülesi anneler. Buradan da selam olsun. Onlar hakikaten, çünkü bakıldığında çok kolay da görülen bir şey değil. Ama sizin için onlar mücadele etmişler ve mücadele vermişler. Buradan da takdir etmek lazım. Ve ilkokulunuzu tamamladıktan sonra ortaokulunuzu Mithat Enç Görme Engellilik Öğretim Okulu'nda tamamladınız. Müziğe ilginiz nasıl başladı abi?
Şöyle, ilkokul 3. sınıftayken görme engelli okullarında okul konusuna seçmeler yapılıyordu. 3. sınıftayken de o dönemin müzik öğretmeni Sabri Altınkaya Görenellerde benim sesimin güzel olduğunu ve mutlaka koroda, okul korosunda olmam gerektiğini söyledi ve ondan sonra okul korosuna girdik. Tam o zaman koro çalışmaları aslında tam tatillerde, işte öğle tatillerinde ya da dersler bittikten sonraya dek geliyordu. Yani sıkıcı bir dönem oluyordu aslında bizim için, çocuk olduğumuz için belki de, ama
tabii.
Şimdi oraya gitmenin avantajlarını sağladık. Çünkü müzik öğretmenleri hep bana şöyle bir beyanatta bulundular. Bir gün hiçbir iş yapamazsan sesinle para kazanabilirsin. Çünkü çok tenör bir sesin var, güzel bir sesin var, anlaşılabilir bir sesin var dediklerine ben o zaman biraz bu işi gırgıra ya da şamataya almıştım, ama şimdi onların söylediğini anlıyorum. Çünkü yaklaşık 2002 yılından beri sesimle para kazanıyorum. Gerek düğünlere giderek, gerek farklı ortamlarda şarkılar söyleyerek para kazanıyorum.
Kardeşiniz de sizinle çalışıyor mu?
Yok. Benim farklı bir ekibim var. Farklı ekiple çalışıyorum.
Ha, anladım. Yani kardeşinizin herhangi bir müzik korosu veyahut da o okulda yaptığı bir etkinlik, yani sizinle yaptığı bir şey yok.
Yani müzikle ilgili çok bir etkinliği yok. Tabii o zaman engelliler farklı kategorilerde değerlendiriliyordu becerilerine göre. Kardeşimin herhangi bir müzik becerisi olmadığı için tabii makrume sanatları, el sanatları ya da farklı sanatlara yönlendirilerek engelliler öyle değerlendiriliyorlardı.
Hı hı, anladım. Sizin hakikaten gerçekten de bakıldığında müzik hayatınız şimdi beni de etkiledi, çünkü ben de müzisyenim, aynı zamanda müzik yapıyorum. Türk Halk Müziği mi okuyorsunuz?
Yani aslında gören ellerdeyken Türk Halk Müziği konusundaydım, ancak beş evlere, yani Mithat Enç'e geldiğimde Türk Sanat Müziği birimine beni aldılar. Demin sesimin daha Türk Sanat Müziği'ne yatkın olması ve aynı zamanda o zamanki şartlarda çok fazla udi yetişmiyordu Türkiye'de. Yani ud çalma anlamında, ama tabii ben udu çok çalamadım, ama Türk Sanat Müziği korosunda olduğum için sanat müziğinde biraz daha iyiydim.
Güzel.
Bu konuyla ilgili de Ankara'da bir yarışma düzenlenmişti. Ankara Valiliği'nin düzenlemiş olduğu yarışmada okulumu temsil etmiştim. Bir de ben görme engelliler okulu ve Türk Sanat Müziği kategorisinde Ankara il ikincisi olmuştum.
Ne güzel. Büyük bir gururmuş sizin için değil mi o zaman?
Tabii. Büyük bir gururdu.
O zaman programın sonunda bir tane şöyle bir kuble alırız sizden hocam. Olmaz mı?
Yani inşallah.
Tamam. Sözümüz söz olsun. Programın sonunda sizden alırız. Daha sonra lise yıllarınıza ben geçmek istiyorum ama lise yıllarınıza geçmeden önce şöyle bir farklı soru sormak istiyorum. Aslında bu çok psikolojik bir soru ve insanı renklendiren, bazen düşündüren bir soru. Anneniz babanız hayatta olamasaydı ve bugünlerinizi, bu güzel günlerinizi göremeseydi ve size deselerdi ki 30 saniyelik bir süreniz var. 30 saniye içerisinde anneniz ve babanız sizi duyacak, sizi bir odanın içine koysalar ve gözlerinizi kapatsalardı. Anneniz, babanız sizi duyacak ama siz onları duymayacaksınız. Siz onların sesini duymayacaksınız. Sadece onlara dokunabileceksiniz. Ama onlar sizi duyacak deseler ve 30 saniyeniz olsa onlara neler söylemek isterdiniz?
İkisine de seni seviyorum derdim.
En güzel cümle değil mi? Bu hayatta evet. En söylenmesi gereken cümlelerden bir tanesi anneye, babaya seni seviyorum. Allah annelerimizi, babalarımızı başımızdan eksik etmesin diyelim.
İnşallah.
Sevgili dostlarım. Abi artık günleri, ayları kovaladı ve artık mezun olma zamanı geldi. O ortaokuldan mezun olduğumuzda bize hep şey derlerdi. Sudan çıkmış balığa döneceksiniz. Ne hissettin o an? Artık her şey bitiyor.
Barış kardeşim, ben hiçbir şey hissetmedim. Şöyle, çünkü ben kendi adıma bir az gördüğüm için, görme sorunum olduğu için.
Doğru.
Normal zaten hayatımın birçok kısmını da ben normal bir insanmış gibi yaşadım. Görme engelliler okulunda da ben hayatımı böyle yaşadım. Hani bunu söylemekten de gocunmuyorum. İnşallah beni öğretmenlerim dinliyordur, bana eğitim verenler.
İnşallah.
Ben Braille yazıyı öğrenmeden mezun olan tek görme engelliyim. Çünkü az gördüğüm için bir türlü o Braille yazıyı benim parmaklarım hissetmedi. Okuyamadım yani. Bir türlü de öğrenemedim. Öğrenemediğim için de Braille yazıyı öğrenmeden mezun olan tek görme engelliyim.
Nasıl peki kitapları okudunuz?
Yani şöyle, daha sonraki süreçte liseye geçtim. Liseden sonra lisede de çok fazla normal yazıyı öğrenemedikten hemen sonra bu akıllı telefonlar ya da işte teknoloji geliştikçe normal yazıyı öğrenmeye başladım, okumayı. Öncelikle büyük harfleri öğrendikten sonra şimdi küçük harfleri de öğrendik. Tabii yazamıyoruz çünkü yazamamamızın sebebi de bir el pratiğimizin gelişmediği için. Keşke el pratiğimiz o zaman gelişebilseydi belki bugün normal yazıyı da yazabilirdik ama okuyoruz ama yazamıyoruz.
Peki yani bu derslerinizi falan yani sınavlarınızı nasıl çalıştınız?
Okuyucu ve işaretleyiciyle sınavlara giriyorum.
Tamam, onlar
ÖSYM'nin bütün sınavlarına okuyucu ve işaretleyiciyle giriyorum.
Tamam, mesela lise derslerinizi diyelim ki nasıl not alıyordunuz?
O da öyle. Yani not alma noktasında da çok not almıyorduk ama yakın arkadaşlarımız vardı onlarla beraber. Onlara not aldırarak ya da onları okutturarak ya da onların okuduklarını dinleyerek eğitimimizi tamamladık.
Yani o zaman size büyük fayda sağlıyordur ve şöyle de hani ezberiniz kuvvetlidir o zaman diye düşünüyorum ben.
Yani aynen.
Çünkü görme engellinin vazgeçilmez bir faydasına bir tanesi de ezberinin olması.
Evet, aynen.
Ve liseyi de tamamladınız. Liseyi de tamamladıktan sonra artık sizler de engelli camiası için bir şeyler yapmak istediniz ya da bir şeyler yapmaya gayret ettiniz. Bu süre içerisinde nerelere atıldınız? Nasıl bir periyodik zaman oldu sizin için?
Şimdi lise sona geldiğimde Akşehir'de Akşehir Kaymakamlığı'nın düzenlemiş olduğu gençlik şöleni programları oluyordu 19 Mayıs'ta.
Evet.
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda. O süreçte bir sahne almıştım ben. Dönemin kaymakamı benim yaptığım sahneyi çok beğenmiş ve okul müdürümüze benimle ilgili bir beyanatta bulunmuştu. Yani mutlaka benimle görüşmek istediğini ve makamına beni davet etti. Makamına gittiğimizde benden ne istiyorsun diye bir soru sorulduğunda ben de Ya liseden çıktım da bir işim olsa çok daha iyi olur beyanatında bulunmuştum kendisine ve kendisi beni o günün şartlarında devlet kadrosu olmasa da özel bir sektörde işe başlattırmıştı.
Ne güzel.
İki üç yıl orada çalıştıktan sonra Ankara'da devlet kadrolarına girebilmek için iş ararken o kulübün spor kulübü olan Ankara Görüneller Spor Kulübü'nde görme engelliler sporcu yapmaya karar verdim ve ilk görme engelli sporcu lisansımı da burada çıkardım.
Halen devam ediyor mu o kulüp?
Tabii devam ediyor şu an.
O kulüp ismini duydum çünkü ben de.
Evet devam ediyor. Daha sonra tabii Görüneller Spor Kulübü'nde çok fazla forma şansı bulamadığım için o dönem Ankara'nın köklü kulüplerinden Ankara 6 nokta görme engelliler spor kulübüne transfer oldum. Transfer olduktan sonra sporcu olarak başladığım o kulüpte önce üyelik başvurusunda bulundum. Üyelik başvurusundan sonra 2011 yılına kadar hem üyesi hem de sporcusu olarak devam ettikten sonra 2011 yılında Ahmet Şahin Başkan'ın yapmış olduğu olağanüstü genel kurulda yönetim kuruluna seçilerek Ankara 6 nokta görme engelliler spor kulübünde başkan yardımcısı olarak aslında ilk sivil toplum örgütü hayatına atıldım.
Başkan yardımcılığı süresi size neyi kazandırdı? Yani bir vasfı büyük bir gelecek taşıdınız ve hani hele ki bizim camia için önemli bir değer taşıdınız. Neyi kazandırdı
tabii,
sizlere?
Tabii şunu kazandırdı. İlk defa hayatımda bir sivil toplum örgütünde genel kurul kararıyla yönetim kuruluna seçilmek ve başkan yardımcısı olmak, yani yönetim kurulu kararıyla başkan yardımcısı olduktan sonra şöyle bir şey hissettim. Ya ben de engelliler için bir şeyler yapabilirim. Yani ben de sivil toplumun bir parçası olabilirim. Ve sivil toplumun engellilere faydalı olabilirim hissini bende uyandırdı. Tabii o süreçte ben başka bir özel sektörde işe başladığım için 2015 yılında maalesef Ankara 6 nokta spor kulübü başkan yardımcılığı ve üyeliğimden istifa ettim. Çünkü Akşehir'e döndüm. Artık Ankara ile bütün ilişkilerim kesildi. Ankara'ya gitme gelme sıkıntılarım başlamıştı. Hı hı. O yüzden istifa etme koşuluyla hem başkan yardımcılığı görevinden hem de üyelikten istifa ettim. Sporcu konumuna gelince de zaten sporculuk lisansım 2 yılı doldurduktan sonra otomatik olarak iptal olmuştu. Vezel ettirmediğim için. Veya geçen yıla kadar yani 2021 yılına kadar da çok spor yapmayı düşünmedim. Bu süreç içerisinde çeşitli sivil toplum örgütlerinde tanışmalarım olduktan sonra bir Konya ziyaretimde, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Konya ziyaretinde Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi Başkanı'yla bir tanışma fırsatım oldu ve başkanı dinledikten sonra projelerini oraya üye olmaya karar verdim. Üye oldum. Daha sonraki süreçte orada bir danışma kurulu yani bir istişare kurulu oluşturuldu ve 2017 yılında da Görmeyenleri Koruma Derneği'nin 30 kişiden oluşan danışma kurulu başkanlığı görevine getirildim. Yani danışma kurulu demek yönetim kuruluna projeler sunmak ve engelliler hakkında yönetim kurulunu bilgilendirmek ve yönetim kuruluyla eş zamanlı çalışan bir kuruldu ve bu kurulun başkanlığı da yaklaşık 2 yıl sürdürdüm. Sonraki süreçte tabii ki özel sektörde çalışmam ve belli sıkıntılardan dolayı danışma kurulu başkanlığı görevini bıraktıktan sonra Akşehir Belediye Başkanımızın bir programda danışma kurulu başkanı ve bir Akşehir temsilcisi ibaresini kullanması üzerine ya acaba bir Akşehir'de görme engelliler adına bir temsilcilik ya da bir dernek kurulabilir mi ya da bir çalışma yapılabilir mi diye düşünürken bir temsilcilik kurulmasına karar verdik ve Haziran ayında 5 Haziran 2018 yılında Görmeyenleri Koruma Derneği'nin Akşehir Temsilciliği kurulması için Genel Merkezi İzmir'deki Görmeyenleri Koruma Derneği'ne müracaat ettik. Hani bu noktada bir çalışma yapalım ve sadece görme engellilerin değil, bütün engellilerin sorunlarını çözme odaklı bir çalışma olsun diye düşündük ve 1 Temmuz 2018'de bize Görmeyenleri Koruma Derneği Akşehir Temsilciliği görevi resmi olarak yönetim kurulu tarafından tebliğ edildikten sonra bu görevimi de 2021 yılına kadar sürdürdüm. Tabii bu süreçte çok önemli bir proje gerçekleştirdik. Özellikle 59. Uluslararası Nasrettin Hoca Şenliklerinde görme engellilerin farkındalığını artırmak üzere görme engelli sanatçı olan Mete Şentürk'ü temsili Nasrettin Hoca olarak Akşehir'e gelmesi noktasında bir çalışma yürüttük. Akşehir Belediyesi'ne ve Nasrettin Hoca Turizm Derneği'ne bu teklifimizi ilettik. Teklifimiz gerek Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, gerek Akşehir Belediye Başkanı tarafından olumlu karşılandı ve Mete Şentürk'ü temsili Nasrettin Hoca olarak Akşehir'e getirdik ve görme engellilerin farkındalığını oluşturması için bir çalışma yaptık.
Güzel.
Tabii bu konuda bir önceki yıl yani 6. Akşehir Kiraz Festivali'nde yine jüri üyelerinin bir görme engellinin jüri üyesi olması noktasında İlçe Tarım Müdürlüğümüzle birlikte Akşehir Belediyesi ve Ziraat Odası ile bir çalışma yürüttük ve bu çalışma noktasında Akşehir'den bir üye çıkarma çalışması yaptık. Ancak yeterlilik noktasında yaptığımız çalışmalarda Akşehir'de bunu bulamadığımız için Konya İl Tarım Müdürlüğü avukatlığı görevini yürüten avukat Mustafa İncekaray'ı Akşehir Kiraz'ı jüri üyeliği görevine layık gördük ve bu ismi teklif ettik komiteye ve komitede bu ismi kabul ettikten sonra Mustafa İncekara kardeşimiz profesörlerle birlikte, tarım profesörleriyle birlikte bu Kiraz Festivali'de jüri üyeliği görevini yürüttü.
Evet, gayet çok renkli projeler üretmişsiniz. Bu konuda sizleri tebrik ediyorum. Hakikaten akıcı ve renkli olmuş. Başarılarınızın devamını diliyorum ve daha sonraki süreçlerde de belli sebeplerden dolayı görevinizi bıraktınız.
Tabii görevimizi bıraktık demeyelim. Tabii bazı ileriye dönük planlarımız ve projelerimiz geliştiği için yapılan bazı çalışmalar dan dolayı görevimizden ayrılmak zorunda kaldık ama Akşehir'deki engellilerin hizmetinden ayrılmadık. Onlara hep hizmet etmeye, yine onların hayat standartlarını kolaylaştırmak için ciddi çalışmalar yaptık.
Tabii
bunlardan en önemlisini söylemek istiyorum.
Buyurun.
Bugün yani Wheelwalk, akıllı baston teknolojisi şu anda maalesef birçok illerde ya da ilçelerde yapılmamışken bizler Akşehir'de bununla ilgili bir çalışma başlattık. Kütahya'ya gidip bu bastonu inceledikten sonra Akşehir'deki görme engellilerin de bu Wheelwalk akıllı bastona kavuşması için bir proje başlattık. Bu projemizi öncelikle Akşehir Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı'yla yürüttük. Daha sonra iş adamlarını buna dahil ettik. Ve en sonunda da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Akşehir Belediyesi'ne böyle bir teklifte bulunduk. Hatta o süreçte birçok görme engelli vatandaşımızın ismini de Akşehir Belediyesi'ne bildirmiştik. Bu görme engelliler akıllı baston yani Wheelwalk verilsin diye. Ve bu Wheelwalk da şu anda Akşehir'de gerçekten geliri olmayan yani bu bastona erişemeyecek engellilerin hepsine gerek iş adamları tarafından, gerek Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı tarafından, gerek Akşehir Belediyesi tarafından engelli kardeşlerimize verildi.
Evet, Wheelwalk gerçekten güzel bir proje. Ben içinde olduğum için biliyorum. Başarılarınız daim olsun. Çünkü bu proje şu anda 81 ilde devam etmiyor. Yani devam etmiyor derken 81 ilde bulunmuyor. İzmir, Ankara ve İstanbul bölgelerinde şu anda pilot...
Şunu söyleyeyim Barış Bey. Biz bu projeyi başlatmadan bir ay önce Görme Engelliler Spor Federasyonu spor kulüplerinden B1 olan sporcuların isimlerini talep etmişti. Wheelwalk ve akıllı baston vermek için.
Evet.
Şu anda 2022 yılına geldik. Hala spor kulüplerine Wheelwalk yani akıllı baston maalesef sporcuna verilmedi. Ama biz bu süreci Akşehir'de kısa bir süre içerisinde tamamladık.
İşte belli şeyler yapıldı, belli şeyler yapılamadı. Ya da yapılmak istendi, ne bileyim belli şeylere mane mi konundu. Onun da bilemiyoruz. Bu süre zarfında hani... Daha iyi şeyler olsun, daha iyi yapılacaklar, daha iyi yapılsın diye biz hakikaten elimizden geldiği kadar çabalıyoruz. Özellikle teknolojinin kullanımıyla alakalı engelliler büyük ölçüde eksi durumdalar. Bunu kabul etmemiz lazım Hüseyin Bey. Ama siz gerçekten VWalk'un çalışmasında çok iyi bir derece kat etmişsiniz. Bu konuda başarılarınızın devamını diliyorum.
Barış kardeşim, şunu da söylemek isterim. Ben tabii Görmeyenleri Koruma Derneği'nin Akşehir temsilciliği görevini yürütmüştüm. Ama sadece Akşehir'e hizmet eden bir temsilcilik yapmadık. Yani çevremizde kırsal kalmış ilçelere de hizmetler götürdük.
Zaten
yani
temel amacımız bu.
Oradaki engellileri de mağdur etmeyecek çalışmalar yaptık. Örneğin işte bağımsız hareket becerileri ve beyaz baston kullanma kursunu açtığımızda etrafımızda bulunan bütün ilçe, milli eğitim müdürlüklerine ve halk eğitim müdürlüklerine mesaj çektik. Bu konuda da öncelikle şunu söyleyeyim. Akşehir Belediye'mizin 2014 yılında hizmete aldığı engelsiz taksi hizmeti var. Yani Türkiye'de birçok ilçede var ama birçok ilçede ben bunu gördükten sonra bunu Akşehir'de olmasını talep etmiştim ve sağ olsun Akşehir Belediye'mizde bu engelsiz taksiyi o maliyeti karşılayarak engellilerin ücretsiz bir şekilde hizmetine sundu. Engelli kardeşlerimiz telefonla arıyorlar engelsiz taksiyi. Kapılarından alıyor, istedikleri yere götürüyor, işlerini hallettikten sonra tekrar kapılarına koyuyor.
Ücretsiz.
Ücretsiz. Ve en donanımlı engelsiz yaşam merkezi yine Akşehir'de. 1 trilyon 250 milyar liraya mal oldu. Bunun 500 milyar lirası Konya Büyükşehir Belediyesi'nden, 550 milyar lirası da Mevlana Kalkınma Ajansı'ndan olmak üzere ortak bir projeydi ve bu proje yapıldı, bitti. Hatta bununla ilgili şöyle bir teklifimiz olmuştu. Yani çok serzenişte bulunmuştuk. Özellikle engelliler, Akşehir'de yaşayanlar, engelli kimlik kartı çıkarma noktasında ya da işte engelli raporlarıyla ilgili bir sorun olduğunda evde bakım ücreti başvurusu sorunlarına Konya il merkezine gitmek durumunda kalıyorlardı. Yani Akşehir ile Konya il merkezi arası yaklaşık 130 kilometre. Biz de ya yerinden idare benimsediğimiz için bu serzenişimizi dile getirmiştik ve bu engelsiz yaşam merkezinin yapılmasıyla Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Akşehir İlçe Müdürlüğü buraya getirildi, kuruldu. Sadece Akşehir'e hizmet eden bir müdürlük olmadı ama. Bugün Tuzlukçu, Yunak, Doğanhisar, Çelti gibi ilçe, yani etrafımızda bulunan Konya'nın ilçelerine hizmet veren bir birim oldu ve arkadaşlarımız Konya'ya gitmeden bu işlerini Akşehir'den yaparak sorunlarını çözdüler. Tabii bizim dönemimizde 3 yıllık dönemde 3 kez engelli kamu personeli hazırlık kursu gerçekleştirdik. Engelli kardeşlerimizin diğer illerde yaşayan engellilerle aynı şartlarda ve eşit adil yarışma hakkını elde etsinler diye yaklaşık 4 tane hoca Türkçe, tarih, coğrafya ve matematik olmak üzere halk eğitimle işbirliği yaptık. Akşehir Belediyesi'nin de engelsiz yaşam merkezi ve engelsiz taksisini kullanarak 3 kez üst üste bu kursu hayata geçirdik. Bunun üzerinde bilgisayar kursu, çünkü görme engellilerin kamu kurumunda çalışırken en çok ihtiyaç duyduğu olanak bilgisayardı ve en az 4 kez de bilgisayar kursu açtık. Yaklaşık 70 görme engelliyi bilgisayar kursuna kavuştu, bilgisayar sertifikasına kavuşturduk. Yine diksiyon kursu, engelliler santralde çalışırken zorlanmasınlar diye yine diksiyon kursunu hayata geçirdik. 38 saatlik diksiyon kursumuzu yaptık. Yine Braille alfabe kursu, yani biliyorsunuz artık her okulumuzda bir özel eğitim sınıfı var.
Evet.
Akşehir'de de bir görme engelliler sınıfı açılması noktasında çalışma yürütmüştük ve bir görme engelliler sınıfı açıldı. Şu anda 2 tane bildiğim kadarıyla görme engelli öğrencimiz var ve bir görme engelliler okulu mezunu öğretmenimiz orada görev yapıyor. Ancak biz her okulda bir görme engelli olabileceğini düşünerek ve görme engellilerle ilgilenme noktasında hocalarımızın sıkıntı yaşamamız için Braille alfabeyi öğrenme kursunu yine halk eğitimle birlikte hayata geçirdik ve bu kursumuzu da yaptık, bitirdik. Yani bu konuda gerek halk eğitime gerek kursu veren hocamıza da teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü bizim isteklerimizi kırmadılar ve bu kursu verdiler.
Biz de bir diğer, çok teşekkür
ederim. Bir diğer konu, çok hassasiyetle üzerinde durduk. Evde kalan, yani engellilerin biliyorsunuz evden dışarı çıkması çok önemliydi.
Tabii.
Normal arkadaşlarımız, yani normal erkekler için bunu söylüyorum, askerlik yaparak değişik iller ve değişik şehirler görüyorlar. Ancak engellilerin değişik iller ve değişik şehirler görebilmesi için sosyal geziler düzenlenmesi gerekiyordu ve bununla ilgili de bir çalışma başlattık ve 2018-2019 yılında Bursa'nın da içinde olduğu bir Çanakkale-Bursa gezisi tertip ettik. Bu süreçte ortopedi engelli arkadaşlarımızın, özellikle akülü sandalyede olanların Conk Bayırı, 57. Alay gibi yüksek kesimleri görmesi için Akşehir Belediyesi'nin engelsiz taksisini de bu geziye dahil ederek arkadaşlarımızı Çanakkale'ye götürdük ve Çanakkale'de muhteşem 2 gün bir gezi yaptırdık. Dönüşte de Bursa'yı gösterdik. Ulu Cami'dir, İnkaya Çınarı, efendime söyleyeyim Osmanlı Tophaneleri gibi. Bursa'da da bu arkadaşlarımızı gezdirdikten sonra Akşehir'e döndürdük. Yine Konya'da yapılan çok önemli bir olaydır. Mevlana'yı anma etkinlikleri Aralık ayında yapılır. Mevlana Vuslat Yıl dönümünde. Engelli kardeşlerimiz Akşehir'de yaşayanlar hiç gitmemişlerdi. Ve en az 3 kez üst üste de Mevlana'yı anma yıl dönümünde, yani Vuslat Yıl dönümünde engelli kardeşlerimizi oraya götürerek hem Mevlana'nın manevi iklimini tatması hem de bu Vuslat Yıl dönümü etkinliklerini manevi olarak yaşaması için bunu gerçekleştirdik. Yine bir stand açtık. Engellilerin tanıtımına katkı sağlamak ve engellilerin her alanda tanıtılabilirliğini sağlamak için 5-10 Temmuz 59. Uluslararası Nasrettin Hoca Şenliklerinde engellileri tanıtmak ve onların hayat standartını daha yüksek seviyeye taşımak için bir stand açtık ve bu standta normal insanlara engellilerle ilgili sorular sorarak hem onların engelliler alanında bilinçlenmesini sağlamak hem de bugün baktığımızda engelli derneğimize bir gelir sağlamak için bir çalışma yürüttük. Bugün hala yıl 2020'yi sokakta yürürken insanlar o standı bize soruyorlar. Tabii daha sonraki süreçte de Seydişehir 2. Kalkınma Şöleni'ne gittik. Seydişehir'i ziyaret ettik. Seydişehir Belediye Başkanımızla bir araya geldik. O süreçte Seydişehir'de engelliler için ne yapabiliriz? Yani biz ne yapabiliriz? Ya da bizim neler yapmamız gerekir diye gerek Sosyal İşler Kültür Müdürlüğü'yle, gerek Zabıta Müdürlüğü'yle, gerek o şenlikle ilgili belediye başkanımızla bir araya gelip fikir alışverişinde bulunduk ve en az 7 tane engelli kardeşimizle buraya götürerek o kalkınma şölenindeki faaliyetlere katılımını sağladık.
Evet, gerçekten güzel.
Yine 24 Aralık 2018 yılında engelli atamalarında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne engelli kardeşlerimizi götürdük. Yaklaşık 25 kişilik bir engelliyi. En azından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni merak edenler, oraya hiç gitmemiş olan engellileri oraya götürerek kendi seçtikleri Cumhurbaşkanlığı'nın nasıl bir yerde yaşadığını ya da bizi nasıl bir yerden idare ettiklerini göstermek amacıyla oraya götürdük. Akabinde yine 5 Kasım'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret ettik. Konya milletvekillerimizle bir araya geldik. Onlarla düşüncelerimizi ve fikirlerimizi paylaştık. Meclisi engelli kardeşlerimizi ziyaret ettirdik. İlk defa Akşehir dışına çıkan engellilerimizi Akşehir'in dışına çıkardık.
Evet. Bakıldığında hani her şeyi çok planlı ve projeli olarak yürütmüşsünüz. Yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. İnşallah başarılarınız daim olsun. Son olarak şunu sorayım. Bundan sonrası için neler düşünüyorsunuz?
Bundan sonrası için ben geçen yıl Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü'nde golbol antrenörlüğü görevi yürüttüm. İyi bir çalışma oldu benim için. İyi bir deneyim oldu kısa bir süre olsa. Ancak bu yıl Çanakkale Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği ile anlaştım. Chaves Görme Engelliler Spor Kulübü'nde yine golbol antrenörlüğü ve oyuncusu olarak görev yapacağım. İnşallah Çanakkale ile birlikte de yükselme grubundan bir üst lige çıkmak istiyoruz oyuncularımızla birlikte. Bununla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Gerek transfer çalışmaları, gerek başkanımızla fikir alışverişi noktasında. İnşallah Çanakkale'yi de en iyi şekilde temsil edeceğiz ve Chaves Görme Engelliler Spor Kulübü'nü de lige çıkarmak istiyoruz. Ben bir de tabii Barış kardeşim, engellilerin birçok alanda sorun ve sıkıntıları var. Özellikle sadece görme engellilerin değil, birçok engellilerin sorun ve sıkıntıları var. Örneğin bununla ilgili biliyorsun halk arasında cücelik olarak bilinen, yani kısa boylu orta beden engelli vatandaşlarımızın bankamatiklere erişmesi, işte bankadaki bankonlara erişmesi çok zorlanıyor. Onlar için mutlaka onların boyuna uygun, yani orta beden engellilerin boyuna uygun bir bankamatik yapılması ve devlet kurumlarında da bunlara uygun bir sistem oluşturması için çalışmalar da yürüttüm. Çünkü bu arkadaşlarımız da bizden biri. Tabii. Her ne kadar orta beden engelli olsalar da, boyları kısa da olsa, küçük boylu da olsalar, bu arkadaşlarımızın da eşit hizmet, adil hizmet alma hakları vardır diye düşünüyoruz. İnşallah bu arkadaşlarımızın da sorunlarının çözülmesi için gerekli çalışmaları yürütüyoruz.
İnşallah. Tabii ki de hepimiz biriz. Bizi bizden başka anlayanımız olamaz Hüseyin Bey. Bu kesin bir şey. Takdir edersiniz.
Yani, ben de öyle söylüyorum. Zaten engelliler bir araya gelmeli. Bunun görme engellisi, orta beden engellisi, işitme engellisi, zihinsel engellisi diye bir engelli durumu olmaz. Sadece bir araya gelerek sorunlarımıza ortak çözüm arama noktasında bir arada olmalıyız. Ben hep öyle söylerim. O yüzden sadece görme engellilerin sorunu değil, birçok engellinin bugünkü Türkiye şartlarına baktığımızda sorunları vardır. Özellikle 2022 nolu bir kanun var biliyorsun, engellilerin maaş almasını düzenleyen bir kanun. Hı hı. Engelli aylıklarını düzenler, ancak maalesef 2013 yılında engellilerle ilgili ciddi bir düzenleme yapıldı. Hane gelir kriteri getirildi engelli aylığı bağlama noktasında. Bununla ilgili gerekli çalışmalarımız siyasi mekanizmada devam ediyor. İnşallah bu kanunun değiştirilmesi, eskiye dönülerek engellinin kendi gelirine bakılarak aylık bağlanmasını istiyoruz. Çünkü
ancak bu konuda tabii şimdi fazla vaktim yok. 21 Eylül saatimiz, ama şunu söyleyeyim. Bu konuda farklı bir geri düzenleme yapıldıktan sonra bu suistimal edilmeyecek mi?
Hayır. Çünkü engellinin kendi gelirine bakılarak maaş bağlanması gerekir. Yani hane gelir kriteri çok sıkıntılı bir kriter. Çünkü her aile 18 yaşını geçen her engelliye yardımcı olmak durumunda kalıyor. Bu da ailenin insafına bırakılmış bir durum. Anne babanın insafına bırakılmıştır. Ancak öteki türlü engelli kendi geliriyle değerlendirilmeli ve engelli sosyal hakkını bu konuda. Çünkü sadece aylık alması demiyoruz. Engellinin sağlık hakkı da maalesef iptal oluyor. Hastaneye gitmesi gereken bir engelli ailesinin gelirinden dolayı hastaneye gidemiyor. Olması gereken tedaviyi olamıyor. Bu da çeşitli sıkıntılara sebep oluyor. O yüzden biz engelli aylığı bağlanırken engellinin şahsi ve kendi gelirine bakılarak aylık bağlanmasını istiyoruz. Yani eski sisteme geri dönülmesini istiyoruz.
İnşallah bu süreciniz bir belli alanlarda hallolur diye ben de ümit ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Sizinle sohbet etmek çok güzeldi. Bir suçumuz, bir kusurumuz olsa sizden yana affola, dinleyicilerimizden yana affola diyorum.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Son kez engelli arkadaşlarıma seslenmek istiyorum onlara. Mutlaka ama mutlaka hayattan korkmayın. Yani hayattan korkmak size hiçbir şey kaybettirmez. Gerek siyasi anlamda, gerek toplumsal alanda görüşlerinizi beyan edin, düşüncelerinizi paylaşın. Kesinlikle ben yanlış anlaşılırım, ben engelliyim, beni bile anlamayın diye düşünmeyin. Bütün görüşlerinizi paylaşın. Hiçbir şekilde hayattan korkmayın. Evinizden çıkmaktan korkmayın. En büyük engel sizin kendi önünüze koyduğunuz engeldir diyorum. Siz kendi engelinizi aşarsanız her engeli mutlaka aşarsınız diyorum.
Çok çok teşekkür ediyorum ve bu azim dolu hikayenizi, sizin azim dolu yaşamınızı gönülden alkışlıyorum. Umuyorum ki dinleyenlerimiz de alkışlıyordur. Hakikaten sizlere başarılar diliyorum. Yaşamınızda başarılar diliyorum. Hayatınızda başarılar diliyorum. Güzel günler sizin olsun. Sevdiklerinizle birlikte, ailenizle birlikte nice mutlu yıllarınız olsun. Hayatınızda hem toplumsal hayatta hem kurumsal hayatta hayatınızda başarılar diliyorum sizlere. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki bu programa.
Ben de Barış Bey sizlere bu düzenlemiş olduğunuz programda başarılar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum.
Daha güzel program. programlarda, daha anlamlı programlarda bir araya geliriz. İnşallah. Ve inşallah sizi de Konya Akşehir'e 5-10 Temmuz arası düzenlenen uluslararası Nasrettin Hoca şenliklerine davet ediyoruz. İnşallah bu şenliklerde de sizlere misafir etmek istiyoruz.
Çok çok gelmek isterim inşallah.
Akşehir'in o tarihi güzelliklerini, gerek Nasrettin Hoca'yı, Seyit Mahmut Hayrani'yi ve en önemlisi Batı Karargah Müzesi'ni, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın kararlarını aldığı Batı Karargah Müzesi'ni görmenizi isteriz.
İnşallah.
Gerek Akşehir Belediye'mizin engellilerle ilgili yapmış olduğu çalışmaları görmenizi isteriz. Biz de sizlere hayırlı programlar diliyoruz.
Çok teşekkür ederim.
Ve ben 2022 yılının engellilerin sorunlarının çözüldüğü, engellilerin rahat ettiği, engelsiz bir yıl olmasını istiyorum.
İnşallah.
Tabii ki her engellinin maalesef eğitimden istihdama, yaşam standartına sıkıntılar, ama bu sıkıntılar inşallah yaptığımız hak mücadelesiyle çözülecektir.
İnşallah, inşallah. Çok çok teşekkür ediyorum. Efendim, haftaya aynı saatte buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın efendim.
Kimi dertlerini gizler bu hayatta, kimi kederlerini, kimi acılarını gizler, kimisi de hikayesini. Kimi dut yemiş bülbül olur, anlatmaz şikayetini. Gelin birlikte çözelim, dinleyelim benim hikayemi. Barış Bulut'la Benim Hikayem her çarşamba saat 21'de, yani akşam 9'dan 10'a Radyo Günbatı'da.